Ayrım 17.
Sayfa 195. Gerçi hanımının yanında zaten hiç kimse bunun çok farkında olamazdı ama Mitra çok iyi görünmüyordu. Hamile kadınların oruç tutmaları gerekmese de uykusuz geçen uzun geceler kızı yormuş olmalıydı. Sofraya kızarmış kuzu getirilince kendini tutamadı ve ağlamaya başladı. Anılarındaki kuzular onun annesinin sıcak kollarına kadar götürmüştü galiba. Şunu düşünmekten kendimi alamıyordum. Evet, Fatma henüz minicik bir bebekti ama bir kız çocuktu ve onu şimdiden bir dadının kollarına bırakmakla Safiye kontrol edebileceği bir güçten de kendini daha şimdiden yoksun bırakmış olmuyor muydu? Gerçi biz olaylar sırasında kendi evimizde huzur içindeydik ama duyduklarımız her şeyi kendi gözlerimizle görmüş gibi olmamıza yetmişti. Ayva nargilesinin başında sızıp kalmıştı. Pek çok kişi kalfanın sinir krizi geçirenlere nasıl sağduyu ve bilgiyle yaklaşarak sorunları çözümlediğini çok iyi bilirdi. Kendine özgü, tatlı sert yöntemiyle hayatın acı sürprizlerinin hakkından gelmenin ustasıydı Ayva. Bu yüzden o gece dehşet içinde haykırarak uyandığında tüm haremin adeta kanı donmuştu. Öylesine bir sesmiş ki bu, sanki bir insan değil de hayaletler, cinler çığlık atıyor gibiymiş. Duyanlar cehennemden yükseliyor gibiydi demişti. Elinde gül suyu ve kafuru ile koşturup gelen incirin duyup da anlayabildiği ilk kelime bebekler olmuş. Sonra hepsi de paramparça diye bağırmayı sürdürmüş Ayva. Tıpkı gül ruhla ona rastladığımız gün yaptığı gibi. Ayva bir parça toparlandığında incir ondan gördüğü kabusu anlatmasını istemiş. Ama kadının yüzü daha da bir yeşermiş, dudakları çizgileşmiş ve konuşmayı reddetmiş. Hatta tekrarlayan bir karabasan krizinden hemen sonra bile bunu yapmamış. Öylesine kötü bir ruh haline girmiş ki Ayva, artık uyumak bir yana gözlerini kapamak bile istemiyormuş. Bunun nedeninin kadının kullandığı uyuşturucular olduğunu düşünen Nurbanu ve İncir, nargileyi alıp götürmüşler yanından. Ama kitaplarını ve ilaçlarını saklamamışlar tabii. Çünkü her şeye rağmen kadının yeteneklerine ve bilgisine şiddetle gereksinimleri varmış. Hatta belki her zamankinden daha fazla. Çünkü Macar kızın zamanı gelmişti artık. Bu arada nargileye konulan yasak, Ayva'nın bu tip ilaçlara olan ilgi ve tutkusunu arttırmaktan başka bir işe yaramamış. Macar doğum sancılarıyla kıvrandığında yanında yaşlı ebe yokmuş. Başlangıçta İncir'e git de bak bakalım kendi başına ne yapıyor, olmazsa ben gelirim demiş. İlk gün Ayva kıza yardımcı olacak bazı karışımlar yollamış ama hiç kimse bunların doğru dürüst hazırlandığına inanamamış. Üçüncü günün sonunda sabrı taşan Nurbanu hadımlarına ebe kadını doğum odasından attırmış. Ayva'nın tavır ve konuşmalarından acıyla kıvranan Macar kıza yardım bir yana zarar bile verebileceği belliymiş. Kapı ağzındaki barut tozunu aşıp da odaya girer girmez öylesine çığlıklar atmış ki kızınkiler bunun yanında hiç kalmış. İyice çaresiz kalan Nurbanu zorunlu olarak Safiye'nin ebesini çağırtmış ama gelen Venedikli doktor olmuş. Ona bile razı olunmuşsa da artık çok geçmiş, belki de çok erken. Bunu hiç kimse bilemedi ve Macar kız öldü, bebeği de. Herkesin tek emin olduğu bunlardı. Kız da tıpkı ülkesi gibi imparatorlara karşı mücadele edememişti. Bazıları baş sallayıp, 4 günlük acı çekiş ve ölüm. Ama yaşasaydılar, o ve oğlu, sonları zaten belliydi. Allah ona acıdı, bile dediler. Nurbanu, Macarını kaybetmişti. Safiye de Venedikli doktorunu. Çünkü artık haremde hiç kimse ona güvenmiyordu. Ayva'ya gelince, giderek daha da kötüledi. Tek kelime etmiyor, sadece çığlıklar atıyordu. Onu bir daha görmedim. Çünkü haremin karanlık arka taraflarında bir bölüme kapatılmıştı. Çok ender olarak sesi bazen duyuluyordu. Böyle olunca hemen pencereler, kapılar örtülüyordu. Ayva bu durumda yıllarca yaşadı. Doğrusu ne zaman öldüğünü bile hatırlayamıyorum. Sesi giderek kesildi. Yalnızca bir kabus görünce bağırıyordu ve bu da haremin bakır kaplı kubbelerinde yağmurdan daha fazla bir gürültü yapmıyordu. Sonra sustu ve kendi kendine sessizce öldü. Nurbanu Macar kızın yerine 2-3 kız daha almıştı. Onun bu alışverişleri yüzünden pazarda fiyatlar inanılmaz artıyordu. Bundan ben bile payımı almıştım. Hanımım için sıradan bir hizmetkar almaya gittiğimde 300 kuruş ödemek zorunda kalmıştım. Ama Nurbanu parasını boşa harcıyordu. O, oğlunun haremine her gün bir yeni kız soksa da sonuç değişmiyordu. Öylesine çok kız giriyordu ki sultanın koynuna, kızların bu kalabalıkta bir isim yapmaları olanaksızdı. Bir gün onarılan zenci hadımlar avlusundan geçiyordum. Korkunç bir ses duydum. Bu acı içinde ağlayan biriydi. Kendimi tutamadım ve gidip neler olup bittiğine bakmaya karar verdim. Keşke gitmeseydim. İki zenci bir kızı falakaya yatırmış, bir üçüncüsü de acımasızca sırtını kamçılıyordu. İlk rastladığım hadıma, "Allah aşkına öldürecekler," dedim. Kızın çığlıkları yüzünden zor konuşuyorduk. "Allah'ın izniyle hayır," dedi hadım. "En azından şimdi değil. Emirlere uyuyorlar. Kendini kaybedince ara verip bekliyorlar. Tekrar düzelince devam ediyorlar işlerine." Hadımlar disiplin uygulamakta zaman zaman çok sertleşseler bile kızların tabanlarına atılan birkaç kamçıyla yetinirlerdi. Kız bir süre utanç içinde yürüyemese de kısa zamanda iyileşirdi. Ama sırtın kırbaçlanması olacak iş değildi. Çünkü bu durumda izler kalırdı ve sırtı iz içinde bir kız bir daha asla sultanın yatağına giremezdi. "Bunun nedeni nedir?" diye sordum. "Neden Nurbanu kendi parasıyla aldığı bu kıza böyle davranıyor?" "Bu Nurbanu'nun değil," diye cevap verdi adam. "Safiye'nin." "İyi de bunun da bir anlamı yok. Safiye'nin aldığı her kızı kamçılattırarak nereye varabilir? İş çığırından çıktı." "Bu kıskançlıktan daha farklı bir olay. Nedir?" "Büyücülük." Tam o sırada kızın sesi kesildi ve herkes de onunla birlikte sustu. "Büyücülük. Haremde bundan büyük bir suç olamazdı. Hırsızlık ve cinayet bile daha hafif kalırdı yanında." Sesim bir fısıltıya dönmüştü. "Evet," dedi adam, "böyle durumlarda büyü yapan cezasını çeker ve iş biter. Ama belki suçu işleyen bile neye alet olduğunu bilemez ve o güçlere engel olamaz." "Ayvanın durumunu unutmamalıyız." Gerçekten de. Söyleyecek bir kelime bulamıyordum. "Öyle akıllı bir kadın o hale geldikten sonra." "Doğru." "İncir'i düşünüyordum, onu ve hakkındaki dedikoduları. Ama incir neden ustasına zarar verecek bir şey yapmış olsun ki?" "Ama," dedim, "işkence altında yapılan itiraflar, şeytanla ya da cinlerle çevrilen gizli işlerin örtüsünü ne kadar kaldırabilir?" "Zaten neyin doğru neyin yalan olduğunu kim ayırabilir? Söylenen her şeyi ciddiye almak zorundayız." "Ama dostum, öldürmek bile bu işlere çare olamaz. Mezarların ötesinde bir dünyadan kaynaklanmış pusudaki güçlere karşı kendimizi korumamız olanaksızdır." "Doğru. Böyle bir hayalet herhangi bir karanlık köşeden ve hatta herhangi bir taşın altından çıkabilir." Hadımın yanından kendi işlerimle uğraşmak üzere uzaklaşırken ayaklarımı bastığım taşlardan bile kuşkuya düşmüş durumdaydım. İnciri düşündüm bir kez daha ama sanırım benden başka hiç kimse onu aklına bile getirmiyordu. Mitra'nın mavi gözleri ilk geldiği günden beri herkesi tedirgin etmişti. Safiye bile göğsünün üzerine iliştirdiği küçük bir aynayla olası kem bakışlardan kendini korumaya çalışıyordu. Aklından hiçbir kötülük geçmeyen bir kadının çevresinde böyle değerlendirilmesi herhalde oldukça sinir bozucu bir durum olmalıydı. Karşılaştığın her kadının bedeninde kendi yüzünü yansıtan bir ayna görmek. Yine de sultanın çocuğunu taşıdığı için ona dokunmaya kimse cesaret edememişti. Gerçi Nurbanu bu konuda birkaç girişimde bulunmuştu ama bir yarar sağlayamamıştı. Safiye de bu büyü fırtınasında güvendeydi. Çünkü o Murad'ın varislerinin anasıydı. Ve sonunda kabak bazıları Safiye'nin dairesinden birkaç hizmetkar kızın başına patlamıştı. Bunlardan üçü Ayvan'ın ve Macar'ın yanında çalışmışlardı. Diğer kızlardan biri Cenevizli, ikisi İranlıydı. Aslında bu zavallıların suçlanmalarının tek nedeni kökenleriydi. Kızların tümü de falakaya yatırıldı. Sonunda Cenevizli ile Safiye'nin hizmetkarlarından bir kız suçlu bulundu. Ve çuvallara konulan bu iki talihsiz bir gece Haliç'te denize fırlatıldı. Onlara acıyan olmadı desem doğru olur. Çünkü zavallılar hadımlar tarafından öyle bir işkenceden geçirilmişti ki ölüm onlar için bir kurtuluş bile sayılabilirdi. Bu olaylardan sonra Murat giderek karnı büyüyen Mitra'dan rahatsız olmaya başlamıştı ve ondan uzaklaştı. Sultan arada bir kızı şiir söyletmek için çağırsa bile bunu bir perdenin arkasından yaptırarak mavi gözlerden kendini korumaya çalışacak kadar etkilenmişti olaylardan. Yatağını artık başka başka kızlarla paylaşıyordu. Nasılsa annesi bol bol kız yolluyordu mabeyine. O günlerde Mitra'nın bir oğlu oldu. Adını Mustafa koydu İranlı. Kim bilir belki bir ağabey, belki de babanın anısınaydı bu isim. Bu arada büyü hikayeleri de yavaş yavaş eski etkinliğini kaybetti haremde. Ama Murad'ın alemleri devam ediyordu. Cariyeleri sayabilmek bile olanaksızlaşmıştı. Safiye ve Nurbanu yeni kızlar için yarışa girmişlerdi. Buldukları kızlar öylesine birbirine benziyordu ki onları ayırt edemiyorduk. Bu garip mücadelenin galibi ise her gün değişiyordu. Sultanı avucuna alabilmek uğruna çıldırmış gibiydi iki kadında. Aşkla ya da daha doğrusu cinsellikle, ki şimdi buna bela bile diyebilirdim, deneyimimden öğrendiğim gerçekten de bu duygulanımın içinde bir karanlık gücün olabileceğiydi. Şehvet ve büyü doğrusu uygundu birbirine. Sarayda bir süre daha bu laflar tekrarlandı. Kaynaklanan yer ise değişiyordu. Bir Safiye'den, bir Nurbanu'dan. Hamam duvarlarında garip işaretlere, karanlık bir köşede ürkütücü kemiklere rastlandığı bile oldu. Gerçekten de bir kötülük rüzgarı esmişti sarayda ve etkisi azalsa da hala sürüyordu. Böyle durumlarda falakacı hadım sopasını tekrar ortaya çıkarıyordu. Adamdan hiçbir zaman hoşlanmamıştım. Sanki bu iş için doğmuş gibiydi ve durumundan çok hoşnuttu. Onu hadım etmeseler belki çok daha iyi olacaktı haremin kızları için. İnsanın batıl inancı olmasa da böyle bir sözün ortalıkta dolaşmasının bile nelere yol açabileceğini görmesi sırtını ürpertmeye yeterdi. O yıl bir başka batıl inanç daha İstanbul'da etkisini gösterdi. Herkes olan biteni Murad'ın tahta çıktığı gün söylediği ilk cümleye bağlıyordu. Karnım aç. Murad'ın saltanatının ilk yılında iyi bir hasat alınamamıştı Anadolu'da ve bu yılda beklenen olmamıştı. İkisi birleşince de Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya kadar tüm topraklarda büyük bir kıtlık başlamıştı. Pazarda bir somun ekmeğin fiyatı 20 meteliğe kadar çıkmıştı ve herkes satın alamıyordu. Sokulu'nun evinde tabii ki kimse aç kalmıyordu. Yine de pirince ağırlık verdik mutfakta. Efendim camilere yaptığı yardımların tutarını arttırdı. Böylelikle aş evlerinde sayısı giderek artan yoksullara daha fazla yemek pişirilebilirdi. Saraya gelince orada bazılarının memlekette kıtlık olduğunun bile farkında olduklarını sanmıyordum. Onların ekmeği hala sarayın geniş bahçelerinde otlayan keçilerin sütü gibi bembeyazdı. İşte o günlerde bir sabah Murat bir İtalyan kuyumcuyla yeni bir şekerleme tepsisi sipariş etmek üzere buluşmuştu. Tepsi gümüşten yapılacak ve zümrüt, yakut, lapislerle süslü olacaktı. tabanı incecik işlerle donatılacaktı. Bunları nereden mi biliyordum? Bunu daha sonra sarayın çevirmenlerinden biri olan Müslim'den, yani bir zamanların Andrea Barbarigo'sundan öğrenmiştim. Andrea, gözlerini sultandan kaçırarak adamlarına bakmaya çalışan kuyumcunun sözlerini şöyle çevirmişti. "Evet yüce sultan, yapacağım iş mesleğimin en ince, en güzel ürünü olacak. Sizin gerçekten de son derece zevkli bir sanatçı gözünüz var. En mükemmel malzemeler kullanılacak. Buna mecburuz. Aksi halde sonuç arzu ettiğimiz gibi olmaz." "Evet, en iyisi olmalı," diye mırıldanmıştı Murat. "Eğer iyi bir şey isteniyorsa bedeli ödenmeli, kesenin ağzı açılmalı." Burada Müslim'e dönüp bunları çevirmemesini işaret etmişti sultan. Sonra şunları söylemişti yüksek sesle. "Tabii, en iyisi olacak. Dünyadaki en iyisi. Ben Allah'ın gölgesiyim." Tek düşündüğüm, kuyumcu mahcubiyetten kızarmıştı. "Belki de biraz beklesek, bu kıtlık, belki tepsiyi daha acil olan ihtiyaçların arkasına koyarsınız." "Bizde şöyle bir laf vardır," demişti Murat. "Eğer herkes denk olsa iyi insan bulamazsın. İstediğin her şey sana sağlanacaktır." Müslim bunları İtalyanca'ya çevirdikten sonra Murat, "Bugün ne? Cuma," demişti. "Divan başlamıştır. Sevgili konuklarım, gelip biraz İslami hükümeti izlemek ister miydiniz?" Adam memnuniyetle gülümseyince Murat, "Gelin benimle," demişti. "Divanı izleyince belki içiniz daha da rahatlar." Murat konuklarını alıp sultanın gözünün merdivenlerine kadar götürmüştü. Buradan divan rahatlıkla izlenebiliyordu. Sultan divanı buradan gözler ya da gözlemezdi ama her an oradaymış gibi davranırdı herkes. Sultanın gözünün kapısındaki genç acemi hadım sultanı görünce çok şaşırmıştı ve o selama durmaya çalışırken grup yanından geçmişti bile. Umutsuzca bir işaret yapmaya çalışsa da artık çok geçti. Sonra hadım diyen Murat basamakları bir delikanlı gibi atlayarak yukarı çıkmış, esas kapıya gelip açmıştı bile ve sonra durmuştu. Müslim'in bu kez çeviri dışında bir şeyler yapması gerekmişti. Kuralları çiğnese de bunu yapmak zorunda olduğunu biliyordu. Adamlara dönüp, "Beyler, belki sultanı yalnız bıraksak daha iyi olacak," demişti. "Haydi gidip işlerimize bakalım." Sonra Murat'a dönüp Türkçe olarak, "İzninizle efendimiz," diye mırıldanmıştı. Sultan arkasına dönmeden eliyle "gidin" gibilerinden bir işaret yapmıştı. Ve Müslim'le yanındakiler hızla avluya doğru uzaklaşmıştı. O gün divan günü olduğu için avlu çok kalabalıktı ve adamların izleyebileceği pek çok ilginç şey vardı. Müslim hadımın acemiliğinden ötürü aslında memnundu, sultanın hemen arkasında olmaktan da. Onu görmüştü, görür görmez bunun o olduğunu anlamıştı. Başkası olamazdı. Pembeler ve yeşiller içinde tomurcuklanan bir şeftali ağacı gibi. Omuzlarına dökülen o altın ışıklı saçlar. Bir yığın minderin ortasında oturuşuyla çiçekler arasındaki kutsal Madonna'ya benziyordu. Annesinin manastırındaki gibi. Kendine gelebilmek için gerçekten de temiz havaya ihtiyaç duymuştu Barbarigo. Daha sonra olanları ise Gazanfer Ağa'dan öğrenmiştim. Sultanın gözünden hanımıyla birlikte divanı izleyen Gazanfer Ağa'dan. Sultanı görünce şaşıran Safiye'nin kendini toparlayıp hemen ayağa kalkması belki bir saniye bile sürmemişti. "Allah seni korusun sultanım." "Seni de Safiye." "Beni affet sultanım. Biraz oyalanmak için divana bakayım demiştim. Hemen gidiyorum." "Hayır hayır, kal, otur." Kapı ağası sultanın gözlerinden bunun "otur, çabuk otur" anlamına geldiğini anlamıştı. Koca vücuduyla eğildiği yerden başını kaldırdığında Safiye'nin sultanla aynı boyda olduğunu bir kez daha fark eden Gazanfer, bir zamanlar Murad'ın çok hoşuna giden bu durumun belki şimdi sinirine dokunduğunu düşünüyordu. Sultan yüksek sesle "Yanımdakiler gitti Safiye," demişti.